Ayrım 20. Yeni bir imtihan ve nihayet sulh. İkinci toplantı 23 Nisan'dan 24 Temmuz 1923'e kadar, yani uzunca bir zaman sürdü. Ama bu sefer çatışmalar psikolojik tazyiklerden ve Türkiye'nin elini kolunu bağlamak gayetinden ziyade bilhassa Fransızların ne koparabiliriz didinmeleri içinde geçti. Ama Ankara, İstanbul hükümetinin yaptığı anlaşmaların hiçbirini tanımadığını daha 7 Haziran 1923'te kanunlaştırarak ilan etmişti. Bunlar artık tartışma konusu olamazdı. İsmet Paşa Fransızlara, sizin anlaşmalarınız varsa bize gelin anlaşalım. Yeni şartlar içinde pekala uyuşabiliriz diyordu. Bir taraftan da en çatışmalı meseleler ileride yeni konuşmalara bırakılmıştı. Mesela Musul meselesi gibi. Hülasa Temmuz başında bütün esas noktalarda mutabakata varıldı. Fakat imza safhasında İsmet Paşa'yı yeni ve daha çetin bir imtihan bekliyordu. Ve bu sefer direniş karşı taraftan değil, Ankara'dan, hükümetten geliyordu. Başvekil Rauf Bey'di. Lozan'da müzakereler bitmişti. Tasarı hazırlanmıştı. İş imza safhasına gelmişti. İsmet Paşa hükümetten imza yetkisini istedi. Çünkü o güne kadar ve zaman zaman anlaşmazlıklar çıkmış olmakla beraber işlerin gidişinden hükümet daima haberli kılınmıştı. Ama başvekil ile İsmet Paşa arasında son aylarda gerginlik vardı. İsmet Paşa, başvekilin Lozan'a yapılacak tebliğleri geciktirdiği, hükümete yapılan müracaatlardan ve kendisine yapılan tebliğlerden devlet başkanını gereği gibi haberdar etmediği, başvekalet ve vekiller heyetince alınan kararların daha kendisinin haberi olmadan Lozan'a ulaştığı ve etrafa duyurulduğu kanısındaydı. Lozan'da bir takım gayrimesul insanların murahhaslar çevresinde şüpheli davranışlarda bulunduğundan, karşı tarafla münasebetlerinden, Ankara'dan el altından haberler alıp bunları memleket aleyhine kullandıklarından, hülasa bu insanların kendisini bazen düşmanlardan çok yorduklarından İsmet Paşa'nın yakındığı malumdur. Türk heyeti etrafında ve en ziyade göze çarpanlar arasında Cavit Bey, eski Maliye Nazırı, İttihatçı, asılmıştır. Ve Hüseyin Cahit Beyler, gazeteci, İstiklal Mahkemesi'nce müebbet sürgüne mahkum, sonra mebus ve ulus başyazarı, dikkati çekiyorlardı. Bu arada İngilizlerin Türk çevresine adı da söylenen ve sonra Türkiye'ye dönmediği hikaye edilen bir de casus sızdırdıkları gene Lozan günlerine ait hikayeler arasındadır. Hükümet müttefiklerle sulhü imzalayıp Yunanlılarla karşı karşıya kalmak gibi bir çaba da güdüyordu. Tazminat meselesinde ısrarlıydı. Hükümetin bütün tebligatının da gereği gibi yerine getirilmediği kanısındadır. Halbuki İsmet Paşa sulhun bir bütün olduğunu savunuyordu. Ona göre yapılabilecek her şey yapılmıştı. Araya boyuna Gazi'nin girmesi icap ediyordu. Ayrılık gene bitmiyordu. Bir defasında Gazi İsmet Paşa'ya tamiratı kabul etmek veya etmemekte ısrar yoktur diye bildirmişti. Başvekilin tebliği ise şudur. Murahhaslar heyetinin Yunan tamiratı hakkındaki hareket hattı vekiller heyetinin talimatına açıkça aykırı görülmüştür. Bu çatışmalar uzar gider ama İsmet Paşa bezgindir. Mesela daha 27 Mayıs tarihli uzun bir yazısının son cümlesi şudur. Sulh meselesinin %95'i hallolunmuştur. Benden sonra bu işi alacak zat için müşkülat, mahdut ve basittir. Yani o artık bu işten çekilmeyi göze almıştır ve kararlıdır. İsviçre dağlarının arasındaki Lozan şehrinde İsmet Paşa sanki bu dağların bütün ağırlığını kendi omuzlarında duyuyormuş gibi ezgindi. Bazen başvekile karşı hakikaten sert çıkışları da olur. Mesela şu satırları okuyalım. Bütün hareket hattının bütün teferruatı ile Ankara'dan idaresi, arzu ve temayülü, müzakerelerin en faydalı şekilde idaresi ve hayırlı bir sulha varmak iktidarını murahhaslar heyetinden selbetmektedir. Elinden almaktadır. Hükümetçe tercih edilen bu şekil 93 seferinin 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinin saraydan idaresi gibidir. Bize karşı itimatsızlık, güvensizlik ve ademi kifayetimiz, yetersizliğimiz hakkında mütemadiyen ishar buyurulan, açığa vurulan kanaat devam ettikçe bizim vasıtamızda sulh akdi ihtimal dışındadır. O zamana ait muharebe ve vesikalar şunu göstermektedir ki eğer Gazi Mustafa Kemal desteklemeseydi İsmet Paşa'nın Lozan'a gönderilmesi gibi Lozan'da kalması ve sulh müzakerelerini tamamlayarak muahedeyi imzalaması da kabil olmayacaktı. Nitekim İsmet Paşa'nın 26 Haziran tarihinde yazılan ve yukarıda bir parçasını aldığımız telgrafından haberi olunca Gazi İsmet Paşa'ya bizzat şunları yazar. Telgrafnamenizi okudum. Çok asabi yazılmıştır. Bunu icap ettirecek hiçbir his, fikir ve muamele yoktur. Sizi haksız buldum. İçinde bulunduğunuz müşkülat ve mihnet takdir edilmektedir. Bunlar bundan sonra belki daha da artacaktır. Faaliyet sahanız sınırlı değildir. Metanetle ve çok soğukkanlılıkla işlerinizi iyi neticeye vardırmaya himmet buyurunuz. Gazi bu telgrafında aradaki kırgınlıkları Ankara değil, Lozan'da her gün hile çıkaranlara amildir cümlesinde koymuştur. Lozan'daki bu hile çıkaranlardan ise murahhaslar heyeti çevresindeki bazı Türkler kastediliyordu. Bunlara murahhas Rıza Nur Bey'den gazeteci Hüseyin Cahit Cahit Bey'e kadar çeşitli insanların girdiği daima söylene gelmiş. Nitekim hele Hüseyin Cahit nihayet oradan uzaklaştırılmıştır. Şu sözler de İsmet Paşa'nındır. Ne kadar bezmiştim bazen. Lozan'daki son krizi hatırlarım. İmza edeceğiz fakat cevap alamıyoruz. Ankara cevap vermiyor. Bir ara büyük salondayız. Terasa açılan büyük bir camlı kapı var. Terasın altı uçurum. Ben bu kapının arkasına geçiyor, terasa yürüyorum. Arkadaşlar birden telaş ediyorlar. Çünkü arkadaşların hatırına o buhranlı demde korkunç bir ihtimal gelmiştir. Acaba paşa? Fakat İsmet Paşa daima şuna inanmıştır. Sabreden, tahammül eden kazanacaktır. Nihayet Temmuz ortalarında konferans sona erdi. İmza safhası geldi. İsmet Paşa işte bu safhada Ankara'dan imza yetkisi istedi. Fakat asıl sıkıntısı o zaman başlar. Karşı taraf ise Türk Murahhas Heyeti reisini imza masasına davet etmektedir. Her dakika artan bir tedirginlikle Türk Murahhası'nın "Buyurun efendiler, eserimizi imza edelim" davetini bekler. Halbuki İsmet Paşa onlardan çok daha tedirgindir. Çünkü Ankara bir türlü muvaffakat cevabını bildirmez. Bir gün geçer, iki gün geçer, hatta üç gün geçer. Rauf Bey'den cevap yoktur. Ankara inatçı, esrarlı, hatta korkunç bir sükuta bürünmüştür. Karşı taraf, murahhaslarına karşı ise her an biraz daha sıkışır, hatta küçülür. Nihayet 18 Temmuz'da bizzat Gazi'ye müracaat zorunda kalır. Yazısı sert olmaktan çok acı, şikayetçi ve kırgındır. Eğer hükümet kabul ettiğimiz şeyin katiyen reddine musır ise bunu bizim yapmaklığımıza imkan yoktur. Düşüne düşüne benim bulduğum yol İstanbul'dan yabancı yüksek kimseyle tebligat yapılır, imza salahiyetini bizden almaktır. Bu hal gerçi bizim için dünya yüzünde görülmemiş bir skandal olur. Fakat vatanın yüksek menfaatleri şahsi düşüncelerin üstünde olduğundan milli hükümet kanaatini tatbik eder. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. İşlerimizin muhasebesi millete ve tarihe bırakılmıştır. Hükümete gelince hükümet hala mütereddittir. Öyle sanıyorum ki Rauf Bey ve bazı arkadaşları Lozan Muahedesi'nin imza edilmesi emrini vererek bu muahedenin sorumluluğunu kabul etmekten kaçınmışlardır. Yahut ileride bu anlaşmaya yükleneceklere karşı kendilerini korumak gibi zayıf bir ruh hali içine düşmüşlerdir. Ne Gazi'ye ne İsmet Paşa'ya karşı kesin bir cephe alarak İsmet Paşa'nın Lozan'da varabildiği neticeleri açıkça reddetmek cesaretini de gösterememişlerdir. Bunun daha iyisini yapabilecekleri yolunda da kesin bir beyan veya teşebbüsleri olduğuna dair belgeler yoktur. Hatta hükümetin daha önce Kara Ağacın dahi Yunanlılara bırakılmasına karar verdiği Rauf Bey'in son yayınlanan hatıra nakillerinde açıkça beyan edilmiştir. O sırada vekiller heyeti şöyleydi. Başvekil Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Vekili Edirne Mebusu İsmet Paşa, Lozan'da Başmurahhas, Maliye Vekili Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Bey, Marif Vekili Adana Mebusu İsmail Safa Bey, Nafa Vekili İzmir Mebusu Mahmut Esat Bey, Sıhhiye Vekili Sinop Mebusu Doktor Rıza Nur Bey, Lozan'da Murahhas, Şeriye Vekili Konya Mebusu Vehbi Bey, Milli Müdafaa Vekili Karasi Mebusu Kazım Paşa, Adliye Vekili Kayseri Mebusu Rıfat Bey, Dahiliye Vekili İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey. Ortada önemli bir mesele olan Musul Anlaşmazlığı'nın Lozan'da halledilmesi yerine ilerideki görüşlere bırakılmasını ise meclise bizzat Rauf Bey'in savunduğu gene Rauf Bey'in yukarıda değinilen hatıra nakillerinde vardırlar. Rauf Bey, yazan F. Kandemir 1965. Ortada tazminat meselesinde bir direniş vardır ki İsmet Paşa Yunanların böyle bir tazminata mahkum edilmesine Lozan'da karar alınamayacağı ister istemez kanaat getirmiş bulunuyordu. Ama buna karşılık hükümetçe Yunanlara bırakılmasına karar verilen Kara Ağaç mıntıkasını kurtarıyordu. İsmet Paşa'nın bu tazminat konusu üzerinde 23 Ağustos 1923'teki beyanatı bugün bile zaman zaman tazelenen bu meselede onun görüş ölçülerini açık bir şekilde aksettirir. Arkadaşlar, muharebe mukaddes bir şeydir. İdeal için yapılır. O ideal yalnız manevi muvaffakiyetlerle tatmin olunamaz. Behemihal maddi müspet neticelere varmak lazımdır. Yoksa herhangi bir his için, herhangi bir feveran için vatan çocuklarının kanı akıtılamaz. Hepiniz evlat yetiştirmişsinizdir. 25 yaşında bir gencin bir anda heba olmasına karar vermek için çok düşünmek lazımdır. Bu ağır bir mesuliyettir. Gerçi sırası geldiği zaman bir tane 25 yaşında genç için değil, yüz binlerce adam için karar verilmiş, ağır mesuliyetler üzerimize alınmıştır. Elde edilmesi lazım bir hedef varmak için kurban esirgenlemiştir. Ancak daha başta akıtılacak kan ve elde edilecek netice behemehal mukayese edilmelidir. Yunan tamiratı bir çarpışmaya varırsa bunu kazanacağımıza hiçbir zaman şüpheniz olmadığını söyledik. Ama şimdi bu çarpışmayı kazandığımızdan sonraki safhaları takip edeyim. Doğu Trakya'da kazandığımız bir meydan muharebesi bize milyonları temin edemezdi. O vaziyeti ta düşman payitahtına kadar devam ettirmek lazım gelirdi. Coğrafya vaziyetini gözünüzün önüne getirmelisiniz. Bu yalnız Yunan meselesini değil, daha birçok milletler meselesini karşımıza çıkarırdı. Haydi bunu da göze alalım. Ama ondan sonra da alacağımız bir muahede üzerinde bir imzadan ibaret olurdu. Çünkü tamirat parası galip gelene verilsin diye hiçbir kasada hazırlanmış değildir. İmzayı aldıktan sonra da parayı son santimine kadar elde etmek için harp halini sonuna kadar sürdürmek gerekirdi. Önümüzde birçok numuneler vardır. Dünyanın dört köşesinde galipler mağluplara hesapsız tamirat, tazminat muadeleri imzalatmışlardır ama galip milletler mi sulhün nimetlerinden faydalanmışlardır yoksa mağlup milletler mi? Kaldı ki hükümet kendini gereği kadar kararlı veya karar mevkiinde görmüyorsa çekilebilirdi. Bu gerçi içeride ve dışarıda zararlı yankılar yapardı. Ama bunu da yapamadığına göre başvekilin artık kesin bir davranış göstererek Lozan'da ve imza etkisi üzerinde sıkıntılı bir bekleyiş içinde kıvranan İsmet Paşa'ya kesin ve açık bir tebliğde bulunması gerekirdi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Tek adam müdahale ediyor. Lozan'da ipler kopmak üzereydi. Fakat İsmet Paşa'nın son dakikada bizzat Gazi'ye müracaatı umduğu tesiri yaptı. Öyle anlaşılıyor ki İsmet Paşa'nın imza yetkisi vermeleri için hükümete yaptığı müracaatlar netice vermeyince başkumandan hükümetin yapması lazım gelen tebliği bizzat yaparak ve hükümetin vermesi lazım gelen yetkiyi bizzat vererek hem İsmet Paşa'yı hem Lozan Antlaşması'nı kurtardı. Bu bir müdahaleydi. Büyük ve mesuliyetli bir müdahale. Çünkü aslında yetki ve bu vazife hükümetindi. Gazi'nin İsmet Paşa'ya tebliği şudur. 19.7.1339-1922 Lozan'da İsmet Paşa Hazretlerine 18 Temmuz 1339 tarihli telgrafnamenizi aldım. Hiç kimse de tereddüt yoktur. İhraz eylediğiniz, kazandığınız muvaffakiyeti en sıcak ve samimi duygularımızla tebrik ederek usulen imza edildiğinin bildirilmesini bekliyoruz kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. Resmi bir emir ve tebliğden ziyade dostça bir hava taşıyan bu telgraf, 8 ay süren çetin, çekişmeli hatta tehlikeli bir işin hem şerefli hem korkulu mücadelesini sona erdirdi. İmza muamelesi bir tören oturumu içinde tamamlandı. Yeni Türkiye, milletler arası hukuk şekilleri de tamamlanarak çağdaş dünya devletleri arasında böylece yerini aldı. Bu telgraf bir devlet reisinin emri midir? Yoksa büyük karar isteyen bir anda büyük bir karar adamının kendi iradesini cesaretle teraziye koyarak sorumluluğunu yüklendiği bir memleketin kaderine bir yeni müdahalesi midir? Lozan'da ve her kolun başına gelmeyen mihnetli bir bunalımın son buhranları içinde bu telgrafı eline alan ikinci adamın başkumandanına cevabı şudur. Lozan, 20 Temmuz 1339-923 Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, her dar zamanımda Hızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğim azabı tasavvur et. Büyük işler yapmış, yaptırmış bir adamsın. Sana bağlılığım bir kat daha artmıştır. Gözlerinden öperim, pek sevgili aziz kardeşim, aziz şefim, İsmet. Bu sözleri yorumlamaya, onlara bir şeyler eklemeye lüzum var mı? Bir başvekil sahneyi terk ediyor. Ankara'ya gelince sulhün imzalandığı haberi Gazi'ye 25 Temmuz sabahı ulaştırıldı. Bu sahneyi Ali Fuat Cebesoy hatıratında çok ilginç... detaylarla tasvir eder. Ali Fuat Paşa o sırada meclisin ikinci reisidir. Başvekil Rauf Bey ile Gazi'nin Çankaya'daki evine koşarlar. Gazi henüz istirahat halindeydiler. Haber gönderdik. Yanımıza sabahlık yerini kullandığı güzel Arap maşlahını bürünerek çıktı. Kıyafeti için özür diledi. Bizi bekletmek istemediğini söyledi. Rauf Bey hemen söze başladı. Bizi bekletmediğinizi iyi ettiniz. Çünkü getirdiğimiz haberin fazla beklemeye tahammülü yoktur. İsmet Paşa'nın sulh muahedesini imza ettiği hakkındaki telgrafını buyurun. Gazi heyecandan sapları kesildi. Gözlerini telgraftan ayıramıyordu. Arada geçen tebrik, teşekkür cümlelerine rağmen heyecanı hala devam ediyordu. Sevinçten bir türlü kendimi toparlayamıyorum. Birer kahve sigara içersek belki kendimize gelebiliriz. Ama Rauf Bey'in verilmiş kararları vardır. Paşam, bugün sizi yorma katırıma gelmezdi diye söze başlar. Sulhün imzasına kadar her şeye göğsümü siper ettiğini belirtir. Sonra rahatsızlığını, yorgunluğunu, Sivas'ta seçmenlerini, İzmir'de annesini görmek arzularını sayar ve vazifesinden istifa niyetini açıklar. Gazi durumu yumuşatmak ister. Konferans esnasında İsmet haksız yere seni çok kızdırdı. Büyük sabır, tahammül gösterdin. O zamanki hakemliğimden memnun kaldığını sanıyorum ama İsmet'in o zamanki hareketleri yalnız sana değil hepimize karşıydı. Bunda devam ederse o gün olduğu gibi bugün de onu yola getiririm. Fakat Rauf Bey bir başka dil konuşur. Ben İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun karşılanmasında bulunamam. Müsaade ederseniz Ankara'ya vardığı zaman burada bulunmamak için seçim dairemde bir seyahate çıkayım. Bu bir siyaset adamının kendi kendini sahneden çıkarışıdır. Ondan sonraki bir takım çabalarına rağmen Rauf Bey daha o gün kendini siyaset kılmıştı. Hatta denebilir ki İsmet Paşa'yı başvekilliğe çıkaran yolu Rauf Bey daha o gün orada ve kendi eliyle gösterdi. Gazi nutukta bu sahneyi şöyle tamamlar. Rauf Bey'e bu hareket tarzına bir sebep olmadığını, burada bulunmak, İsmet Paşa'yı bir hükümet reisine yakışır surette kabul etmek ve vazifesini iyi ifa ettiği için onu şifahinde tebrik etmek muvaffak olacağını söyledim. Fakat kendime hakim değilim, yapamayacağım dedi. Lozan Muahedesi ve ekleri Murahaslar tarafından tek nüsa olarak imzalandı. Bu tek nüshanın Fransa Devlet Arşivinde muhafazasına karar verildi. Ancak Fransa'nın ilgililere resmen tasdikli birer nüsa vermesi de kararlaştırıldı. Muahede 143 maddelik bir anlaşma ile buna bağlı ve ilgili taraflarca imzalanan diğer 15 mukabele, protokol, beyanname gibi eklerden meydana gelmiştir. Lozan hakkında literatür oldukça zengindir. Lozan Sulh Muahedenamesi ile ekleri 1923'te hariciye tarafından tabii eski harflerle yayınlanmıştır. 164 büyük sayfa tutan bu baskı muahedeyi anlamak, incelemek için resmi vesikadır. Bundan başka merhum Profesör Cemil Bilsel'in iki büyük ciltlik Lozan isimli eseri, konferansın hukuki ve siyasi çatışmaları, değişen metinler ve şartlar içinde izlemek bakımından bir temel kitap teşkil eder. Muahede metni bu ciltlerde de verilmiştir. 1930. Konferansı izlerken gazetecilerden Ali Naci Karacan, Marif Vekaletinci 1943'te basılan Lozan Konferansı ve İsmet Paşa isimli eseri 448 sayfa, bize gelişmelerin seyrini, Lozan epizotlarını ve konferansın az çok havasını aksettirmek bakımından keza önemlidir. Sefirlerimizden İsmail Soysal'ın 1965'te İş Bankası tarafından basılan Türkiye'nin dış münasebetleriyle ilgili başlıca anlaşmaları isimli eseri de Lozan Muahedesi'nin metnini verir. Bunlar dışında ve bazı parçalarını naklettiğimiz yabancı dilde eserlerle beraber çeşitli neşriyat da vardır. Fakat o sıralarda Meclis ikinci reisi olan Ali Fuat Paşa'nın Milli Mücadele Hatıralarının ikinci cildini Lozan müzakereleri ve olayların içeriden ve meclisten görünüşü bakımından bilhassa incelenmeye değer. Rauf Bey hayatının sonuna doğru naklettiği bazı hatıralarında Rauf Orbay, yazan F. Kandemir, sayfa 114-118. O günlerden bahsederken İsmet Paşa'nın Lozan'da elde ettiği neticeleri takdir ettiğini, savunduğunu, hatta daha ileri yapılamaz şeklinde beyanlarda bulunduğunu bildirir. Hatta bu arada meclisin gizli toplantılarındaki zabıtlardan da nakillerde bulunur. Ama bu beyanlarda garip bir tutukluk, sıkkınlık havası vardır. Sanki bütün bunları istemeyerek söylüyormuş gibi bir hal göze çarpar. İşte her şey bitip de iş imza safhasına gelince de galiba onu gene bu tutukluk sarmıştı. Lozan'a bir türlü imza et veya imza etme tebliğini yapamaz. Hatta iş Gazi'nin müdahalesi ve telgrafiyle tamamlanınca da Rauf Bey'in İsmet Paşa'ya bir tebrik mesajı gönderebilmesi gene Gazi'nin dürtüşlerini gerektirir. Halbuki daha iyisini yapılamayacağını söylememiş miydi? Hatta o kadar da değil, Rauf Bey ve kabinesi daha önce Kara Ağacın, yani Edirne'nin bir mahallesi olan Kara Ağacın dahi Yunanlarda kalmasını kabul etmemişler miydi? Gerçi tazminat kabul ettirilememiş ama Kara Ağaç kurtarılmıştı. Musul meselesi ise Rauf Bey'in bizzat mecliste de savunduğu şekilde ileriki müzakerelere bırakılmıştı. Bundan sonra Gazi'nin yanındaki beyanlarına İsmet Paşa ile karşılaşamayacağı, karşılamada bulunamayacağı, Ankara'dan ayrılacağı ve başvekillikten istifa edeceği şeklindeki davranışlarına gelince, bunlar ancak bir ihtibasın, menfi bir iş tepkinin, olgun bir devlet adamının kendini kaptırması gereken beşeri bazı zaafların açığa vuruşu olsa gerektir. İkinci adam. İsmet Paşa'nın yakın tarihimizde bir ikinci adam olarak belirişini hazırlayan şartlar, zaferden sonra onun Bursa'da Gazi Mustafa Kemal tarafından hem sulh konferansına baş murahhas hem de kabinede harici vekili olarak seçiminin kararlaştırılması ile başlar. Lozan'dan sonra İsmet Paşa, hatta birden başvekilliğe getirilmiş olmamakla beraber siyaset sahnesinde artık ikinci adamdır. 9. İkinci adam. Lozan'dan sonra Türkiye siyaset sahnesinde artık bir ikinci adam vardır. Bu ikinci adam tek adamın ardında, hatta bazen karşısında ama daima yanındadır. Olayların akışı içinde kendini gittikçe daha itirazsız kabul ettirecektir. Ama bu olaylar seline girmeden önce bu iki insanın ön planda ve yan yana belirişlerine yol açan bir gelişmeye kısaca değinmeliyiz. Zaferden sonra Mustafa Kemal'i hem içinde yaşadığı havanın hem kendi hal ve mizacının şartları içinde almalıyız. Çünkü zaferden sonra Mustafa Kemal hatta kendi iradesiyle olmasa bile insanüstü bir varlık haline gelmişti. Biraz şartların gelişmesi, olayların akışı, biraz da kendini doğuran çevrenin ruh yapısı böyle bir insanüstünü ister istemez yaratacaktı. Çünkü en az iki asırdan beri gerileyen, aşağılık duyguları içinde bunalan, asırlardan beri bir kahraman bekleyen bu çevre, kazandığı zaferden sonra onun ayaklarını ister istemez topraktan kesecek, onu ilahlaştıracaktı. Bulutların ortasında buluttan bir tahta oturtacak, onu putlaştıracak, ona tapacaktı. Bundan halkın yerden göğe kadar hakkı vardı. Çünkü asırlardır süren çöküntüler, yenilgiler, hakaretler içinde bir üstüne, bir muzaffere öylesine susamıştı ki. Ama böyle bir atmosferin, bir insan ne kadar kendine hakim olursa olsun, ne kadar gerçekçi olursa olsun, onun ruh ve değer ölçülerinde de etkilerini yapmamaları kabil değildi. Bu insan, elbette ki olayları ve şahısları artık daha ziyade kendi değer ölçüleriyle değerlendirecek, hükümlendirecekti. Mesela 1927 nutkunda Gazi'nin şu veya bu şekilde artık çevresinden kopmuş veya itilmiş olan eski mücadele arkadaşları hakkındaki beyanları hiç şüphe yok ki sert, suçlayıcı ve insafsızdır. Ama onun ruh halini anlamak kabildir. Çünkü 1927'de Mustafa Kemal artık yalnız bir asker, yalnız bir devlet reisi değildi. 1927'de Mustafa Kemal insanüstü varlık haline gelmişti. Kendi istememiş olsa bile kendini saran bir efsane halesi içindeydi. Geçmiş olayları, insanları elbette ki artık kendi menşurundan görüyordu. Vesikaları elbette ki kendi ölçüleriyle değerlendiriyordu. Kaldı ki nutuk hem bir siyasi vesika hem bir mücadelenin anlatılışıdır. Bu mücadelenin Gazi'nin açısından tarihe mal edilişidir. Bu mücadelede ise Mustafa Kemal'in her safhada yön tayin eden müdahaleleri, arkada kalan yolları işaretleyen mesafe taşları gibi sıra sıra dizilmiştir. İster istemez o yolları bulanın, işaretleyenin adını taşıyacaktır. Gerçi milli mücadelenin hatırasında elbette ki binlerce, yüz binlerce isimsiz veya isimli mücahidin kanı ve alın teri vardır. Nitekim zaferden sonraki meclis nutkunda Gazi her şeyi meclise ve onlara mal eder. Mustafa Kemal'in eski mücadele arkadaşları elbette ki bu mücahitlerin içinde, hatta başındadırlar. Ama ne var ki halkın muayenesi kendi kanunlarıyla işler ve halk tarih yazmaz, destan yaratır. O halde halkın bir zaferi ve zaferden sonra topyekün bir kahramanın adına ve şanına bağlaması yadırganacak bir şey değildir. O bundan memnun muydu? Sanmıyorum ki hem evet hem hayır.